Şimdi hazırsanız size umutsuzlukla nasıl mücadele edeceğinizi anlatacağım. 10 madde. 1. Öğrenilmiş çaresizlik. İkincisine, bunu yanlış yazmışım, bilişsel. Bak, hızlı bir müdahale ama aslında konuştukça iyileşiyoruz. Verdikçe mutlu oluyoruz. Böyle deyince de bu kanalda biraz acayip oluyor ama öyle yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, İnce İşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Ünsal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi en ince detaylarıyla tek tek araştırıp bunları bir süzgeçten geçirip sizlere gümüş tepside sünmaya ama devam ediyor. Çünkü niye? Çünkü sizi yatağa ve hayata hazır. Ya da hayata ve yatağa hazır. Şimdi hazırsanız size gündemi aşırı meşgul eden ve hepimizin bir şekilde içinde olduğu bir durumla nasıl başa çıkacağımızı söyleyeceğim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bir kelimeye denk geldim. İsmi languishing. İyilik halinin yokluğu şeklinde adlandırmak mümkün. Yani iyi olma haliyle depresyon arasındaki o sırat köprüsü diyebiliriz. Motivasyonumuzun düşük olma ve hiçbir şeyi yapmayı istememe hali aslında. Hepimizin birazcık içinde bulunduğu bir durum. Ama Aristo'ya kadar güzel söylemiş, umut uyanık insanların rüyasıdır. Umutsuzluksa uyanık insanların uykuda olma halidir arkadaşlar. Kendimizi böyle içimize kapanık, sürekli uyumak isteyen bir halde hissediyor olabiliriz. Bağımlılık, işkoliklik, alkoliklik, yanlış insanlarla birlikte olma, kumar, hayatımızda renk gelsin, hayatımıza bir şeyler olsun diye sürekli bir yanlış karar verme ve o yanlış kararımızdan sonra yeni yanlış kararlar verme halinde olabiliriz. Umutsuzluk çünkü beraberinde çaresizliği getirir. Çaresizlik beraberinde öfkeyi getirir. Aynı zamanda yanlış kararlar vermemize, yanlış insanlara yatırımlar yapmamıza, ondan sonra da belamızı bulmamıza yol açar. Bugün sokakta insanlar zombi gibi geziyorlarsa ve en ufak bir kıvılcımda birbirlerini öldürecek kadar cinnet eşiğine geliyorlarsa, bunun sebebi umutsuzlukla nasıl mücadele edeceklerini bilmemeleridir. Şimdi hazırsanız size umutsuzlukla nasıl mücadele edeceğinizi anlatacağım. 10 maddede. 10 bilimsel yaklaşımla. 1. Öğrenilmiş çaresizlik. Martin Seligman'ın ortaya attığı bu fenomen, tekrar eden başarısızlıkların insanı hayattan bezdirmesi ve artık çabalamayı bırakmasına götüren bir süreçtir. Eğer ki sürekli bir şekilde başarısız oluyorsanız bir sonraki denemenizde başarısız olacağınız anlamına gelmez. Bir parayı her attığınızda yazı ya da tura gelme olasılığı aynıdır. %50'dir arkadaşlar. O yüzden başaramadıklarınıza veya kontrol edemediklerinize değil de kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanır. Bugüne kadar başaramadım ama bu bundan sonra başaramayacağım anlamına gelmiyor diye kendinizi motive edebilirseniz öğrenilmiş olan bu çaresizlikten çok rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Siz bitti demeden bitmez. Gelelim ikincisine. Bunu yanlış yazmışım. Bilişsel. Bilişsel. Süper. Bak, hızlı bir müdahale. Analog şekilde müdahale ettim. Neymiş? Bilişsel çarpıtma. Cognitive distortion diye de İngilizce'de söyleyip havalı hale getirebiliriz. Beynimizin bize oynadığı bu karanlık oyundan kaçının arkadaşlar. Bazen beynimiz sürekli bir şekilde felaket senaryoları yazar. Ya hep ya hiçmiş gibi dünyayı görür. Halbuki hayat grilerden ibarettir. Ve bugüne kadar hep başarısız olduğum, sürekli bir şekilde başarısız oluyorum, sürekli yanlış insanlarla birlikte oluyorum, hep yanlış kararlar veriyorum demek yerine bundan sonra farklı bir yol deneyebilirim, farklı bir şekilde yaklaşabilirim, başka insanlarla tanışabilirim demek bizi beynimizin bu karanlık dehlizlerinden kurtaracaktır arkadaşlar. Gelelim üçüncüsüne. Kontrol odağı. İngilizcesi ve havalı olanı locus of control. da diyebiliriz. 1954 senesinde Julian B. Rother tarafından kavramlaştırılan bu fenomen zaman içerisinde psikolojinin çok önemli alanlarından bir tanesi haline geldi. Locus of control, yani kontrolün odağı içeride mi dışarıda mı? Buna dikkat edeceğiz. Bazıları iç kontrol odaklıdır, bazıları dış kontrol odaklıdır arkadaşlar. İç kontrol odaklılar hayatın bütün iplerini elinde tuttuğunu ve de kendi içerinden böyle patlatmalarla, kendi içinden yanmalı bu enerjiyle hayatı kontrol edebildiğini düşünür. Dış kontrol odaklılarsa hayatının bütün kontrolünün dış minnaklar tarafından yapıldığını düşünür. Bizim ülkemizin nasıl yönetildiğine dönüp bir bakacak olursak, dış kontrol mü yoksa iç kontrol odaklı mı, hemen bir çıkarım yapabiliriz. Bu bir manipülasyon yöntemidir. Ama işin en kötüsü insanın kendi kendisini böyle manipüle ediyor olmasıdır. Hayat bana izin vermiyor. Sürekli bir şekilde hayat benim üstüme böyle engeller getiriyor. Benim için rahat bir yaşam yok. Hayat benim için böyle işte. Ben de böyle bir hayatın içindeyim diye sürekli bir şekilde hayatın bizi kontrol ettiğini düşünürsek ve dış kontrol odaklı yaşarsak, o zaman umutsuzlukla mücadele edemeyiz. Ama eğer hayatımızın ipleri elimizdeyse, o zaman umutsuzluğu seçip seçmemek de yine bizim elimizdedir. Gelelim dördüncüsüne. Hedef eğilimi etkisi. Goal gradient effect de diyebiliriz. Ya böyle İngilizce söyleyince çok havalı olmuyor mu ya? Aşırı havalı oluyor. Hani teknik tabir kullanıyorum ki beni saf zannetmeyin diye. Ama açıklaması daha güzel. 1934 senesinde davranışçı Clark Hull tarafından ortaya atılmış bu fenomen der ki, her seferinde yapacağınız bir küçük adım ve orada elde edeceğiniz başarılar sizi ileriye taşıma eğiliminde olurlar. Yani hedef eğilimi, goal gradient, yani kendinize koyacağınız küçük hedeflere ulaştıkça umutsuzluktan uzaklaşırsınız arkadaşlar. Kendinize büyük büyük, kocaman kocaman, devasa devasa, uzun uzun hedefler koymak yerine önce bir adım, ondan sonra bir adım, önce 10 dakika, ondan sonra bir saat, önce bir buluşma, ondan sonra bir ilişki gibi aşamalı hedefler koyunuz. Böylelikle hedefinize daha kolay ulaşacak ve kendinizi yol boyu motive edebileceksiniz der bu fenomen. Gelelim beşincisine. Psikolojik bağışıklık sistemi. Bunun videosunu da yapmıştım, isterseniz şuralardan bir yerden izleyebilirsiniz. Duygusal dayanıklılığınızı nasıl arttırırsınız konusunu. 1932 yılında davranışçı Clark Hull tarafından geliştirilen bu fenomen bizi küçük adımlarla nasıl motive edebileceğimize dair bilgilendirir. Bunun da İngilizcesini söyleyeyim, havalı olsun. Psychological immunity derseniz bak nasıl yine havalı oldu. Ama alt kısmı, yani açıklaması daha havalı. Timothy Wilson ve Daniel Gilbert'ın ortaya attığı bu teoriye göre her insan içinde bulunduğu zor durumlara belli tepkiler verir ve bizim psikolojik bağışıklık sistemimiz bu tepkileri nasıl verdiğimiz ve yaşadığımız zor durumlarla nasıl başa çıkabildiğimizle ilgilidir. Her karşılaştığımız zor durumu bir fırtına gibi düşünün. Bu fırtına elinde sonunda dinecek ama bu dinene kadar fırtına sırasında isterseniz esneyebilir ve fırtınayı hiçbir hasar olmadan atlatabilirsiniz. İsterseniz de direnir, lanet eder, umutsuz bir şekilde olduğunuz yerde kas katı durur ve birkaç dalınız kopup parçalandıktan sonra adapte olabilirsiniz. Elinde sonunda fırtına geçecek ama önemli olan bu size ne kadar zarar verecek. Zor durumlar elinde sonunda geçecek arkadaşlar. Kalbiniz soğumuş, kas katı olmuş olabilir. Ama Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne ayda ara. Gözlerindeki perdeyi arala. Gelelim altıncısına. Yardımcının yüksekliği. Helper's High. Alan Lux tarafından bulunmuş bir fenomen. 3000 tane kadın ve erkeğe bir deney yapıyorlar. Burada bakıyorlar ki ikiye ayırıyorlar grubu. Karşılaştıkları sorunlarda çevrelerinden yardım isteyen ve bunu paylaşan insanların yalnız başına takılıp bu sorunu kendi kendine içinde özüterek çözmeye çalışanlardan 10 kat daha sağlıklı olduğunu gözlemliyorlar. Eğer isterseniz kitabı da var, merak ettiyseniz bunu. The Healing Power of Doing Good. Yani iyilik yapmanın iyileştirici etkisi gibi bir şey olması lazım. Siz yine de açıklamalara biz yazdık, oradan da yapabilirsiniz. İngilizcesinden de arayabilirsiniz. İtinayla paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Giderek bireyselleşen bu toplumumuzda sorunlarımızı insanlarla paylaşmaktan imtina ediyoruz. Ama aslında konuştukça iyileşiyoruz. Verdikçe mutlu oluyoruz. Böyle deyince de bu kanalda biraz acayip oluyor ama öyle, yapacak bir şey yok. Gelelim yedincisine. Yazma terapisi. Expressive writing. Hep de böyle ağzımı da iyice böyle doldura doldura söylüyorum ki iyice tam böyle hani bildiğim anlaşılsın diye. James W. Penn Baker'ın bulduğu bir fenomen bu da. Benim de çok sıklıkla kullandığım şeylerden bir tanesi rahatlamak ve kendi sorunlarımı çözmek için aslında. Baker hastalarına bir metot uyguluyor. Diyor ki travmalarınızı bir kağıda yazınız. Ama gramer mramer hiçbir şey umurunuzda olmasın, akınız diyor yani. Alınız kağıdı kalemi, akınız diyor. Ve travmalarını yazdıkça hastalarının majör depresyon gibi aslında ciddi problemleri olan hastalarının giderek iyileştiklerini de gözlemliyor. Eğer ki biz yani travmalarımızı, dertlerimizi, problemlerimizi, sorunlarımızı gramer mramer hiç umurumuzda olmadan dertleşircesine hislerimizi de içerisine koyarak yazarsak zaman içerisinde iyileşiyoruz arkadaşlar. İyileşme eğilimi gösteriyoruz en azından. Yazdıktan sonra da yüksek bir sesle arkadaşınıza okuyormuş gibi okuyun yazdıklarınızı. Ve ondan sonra bu arkadaşınıza ne tavsiye verirdiniz bir de böyle düşününüz. Gelelim sekizincisine. Sosyal destek teorisi. Social support theory. Yani burada çok böyle teknik şeyler yok. Direkt dümdüz Google Translate ama yine de İngilizcesi havalı olsun diye söyledim. Cohen ve Wilson 1985 senesinde ortaya attıkları bir psikolojik teori bu. Bakıyorlar ki sosyal çevresinden destek alan ve network'ü yani sosyal çevresi geniş olan insanlar daha az psikolojik rahatsızlık geliştirme eğiliminde oluyorlar. Biz de sosyal bir coğrafyada yaşıyoruz ki insan sosyal bir varlık, sosyal bir hayvan aslında. Ne kadar çok paylaşırsanız, ne kadar çok yükünüzü başkalarıyla paylaşırsanız, etrafınıza, çevrenize, arkadaşlarınıza, ailenize, artık sizin kimse aranızın iyi olduğu kişiler, onlarla sorunlarınızı, dertlerinizi paylaşıp bu sırada da yüzleşirseniz umutsuzlukla daha kolay mücadele edersiniz. Nitekim bir atlas gibi herkesin bir noktada yükünü vermesi gerekir. Bir hikaye anlatayım mı arkadaşlar size? Atlas var mitolojide, biliyorsunuz. Atlas bizim hani bizim coğrafyadaki atlaslar aslında, o atlastan geliyor. Sanılanın aksine Atlas sırtında dünyayı değil gök kubbeyi taşır. Gök kubbe Uranos yani babası, ayaklarının altındaki de Gaia yani annesidir. Zeus tarafından Atlas kendisine karşı geldiği için babası ve annesini birbirinden ayrı tutmak üzere cezalandırılmıştır. Yani Atlas bir sonsuzluk boyunca babasının ve annesinin yüklerini sırtında taşır ve onların arasında ezilmeye mahkum edilmiştir. Sadece Herkül ondan altın elma istediğinde şu gök kubbeyi tut da sırtındaki gideyim alayım geleyim demiştir. Herkül'e verdiğinde Herkül sırtını alır, gider elmayı bulur, Herkül'e verir ama tekrar gök kubbeyi sırtlamak istemez. Herkül bir şekilde ya işte birazcık şöyle belim mi kaydı benim ne oldu filan derken şunu bir tut ben sonra tekrar alacağım der. Atlas'a tekrar geri kitler ve macerasına devam eder. Yani şair burada bize aynı zamanda diyor ki evet yükünüzü başkalarıyla paylaşabilirsiniz ama eninde sonunda dertlerinizle siz yüzleşmek zorundasınız. Yani çözüm yine sizin içinizde arkadaşlar. Umutsuzluk da umutta. Gelelim dokuzuncusuna. Bedenlenmiş biliş. Embodied cognition. Bu ilk Immanuel Kant tarafından ortaya atılmış aslında. Daha sonra 90'larda ve 2000'lerde de giderek geliştirilmiş ve bir teori haline getirilmiştir. Buna göre bedenimiz hislerimize tepki verir ama aynı zamanda bedenimizin durumu da hislerimizi belirleyebilir. Karşılıklı, vice versa bir durumdur. Çaresiz hissettiğinizde çıkın, yürüyün ve açık havaya çıkın, dik durun ve kendinizi şöyle bir derin nefes alıp böyle güzel bir omurga haline getirin. Nitekim filozoflar da düşünmek için içlerinde bulundukları o kahırlı durumdan çıkmak için bol bol yürürlermiş. bazı üniversitelerde ve çoğu aslında antik yerde de filozof yürüyüş yolları vardır. Yani insan yürüdükçe, açık havaya çıktıkça, böyle dik durdukça bir yandan da iyi hissetmeye başlıyor. Yani iyi hissettiğinde evet dik duruyor, böyle güzel enerjik oluyor ama dik durduğunda da yine enerjik olabilme ihtimalini de içinde barındırıyor. Dolayısıyla eğer ki kendinizi kötü hissediyorsanız şöyle bir bedeninize bir bakın, nasıl durduğunuza bir bakın ve kendinizi şöyle olmak istediğiniz, o umutlu ve enerjik bedeninizin durmasını istediğiniz hale getirin. Bakalım neler olacak. Gelelim 10.'suna. Kötü dünya sendromu. Şimdi arkadaşlar, kötü dünya sendromu bizim çağımızın vebası gibi bir şey. Yani bu sosyolojide çok sevdiğim bir fenomen. Özellikle de sosyal medya ile birlikte, X gibi platformlarla birlikte, yani sürekli karşımıza çıkan kötü haberlerle birlikte iyice içine, dehlizlerinize girdiğimiz karanlık bir kuyu. Kötü dünya sendromu şudur. Siz karşınıza sürekli kötü haberler geldikçe daha kötü bir dünyada yaşadığınızı, çok umutsuz bir dünyada yaşadığınızı, berbat bir toplumun içerisinde olduğunuzu düşünüyorsunuz. Aslında o kadar da kötü değil. O kadar da berbat değil. Yani etrafınızda aslında o kadar kötü olay cereyan etmiyor ama siz sanki sürekli çember daralıyormuş ve siz çemberin içerisinde sıkışıp bir noktada kalacakmış gibi hissediyorsunuz. Kapatınız ikisi, kapatınız ekranlarınızı ve kötü haber almaya bir süre ara veriniz. Detoks yapınız. Dünyadan bir haber olunuz demiyorum. İnce işler izlemeyiniz demiyorum. Ama size umut veren şeyler okuyunuz. Size umut veren insanlarla konuşunuz. Kendinizi iyi hissettiğiniz doğa yürüyüşleri yapınız ve biraz detoks yapmayı lütfen göz ardı etmeyiniz. Aynı bir oruç gibi sosyal medya detoksu da, kötü haber detoksu da bedenimizi ve ruhumuzu şifalandıracaktır. İnce işleri izlemeye devam edebilirsiniz. Burada umutsuz hiçbir şeyle karşılaşmazsınız. Çünkü hayat varsa umut da vardır. Lütfen bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayınız. Ben Özgür Uysal. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayrıca üye olup destek verdiğiniz için, üyelere özel avantajlardan faydalandığınız için ayrıca teşekkür ederim. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.